Ayrım 14.
Yegane servetini ütüldüğü için değil, ama şeytana uyup kumarbazları kandığı için o kadar üzüldü ki, kasabanın hemen yanındaki bir mağarada inzivaya çekildi. Oradan açlık ve susuzluktan ölmeden önce bu günah kasabasına bir lanet savurdu ve böylece olan oldu. Lanetin bir eseri olarak tabiatın kanunları değişivermiş, 51 kumarbaz avuçlarına tükürüp ne kadar zar yuvarlasalar da hep sebaü dü gelmeye başlamıştı. Ortadaki her iki öbek parayı da getiren o eski düşeşler ve dört cağırlar artık yoktu. Hatta paranın yarısını getiren dubara, hepyek ve şişiyek de bir türlü düşmez olmuştu. Kumar masasına gelen yegane zar sadece oyuncudan koyduğu paranın bir misli fazlasını talep eden sebaüdü oluyordu. Hilesiz yahut öküz, İzmir ve cıvalı olsun, sonuç değişmeyince kumarbazlar ne yapacaklarını şaşırdılar ve talihlerini döndürmek için akla sığmaz yollara başvurdular. Bazıları görünmeyen bir kuyruklu yıldızın gökyüzünde kol gezerek talih seyyarelerini kararttığını düşünüyor, bazıları ise suçu düstabanlara yüklüyordu. Nihayet çağırdıkları bir hekime bütün kasaba nüfusunun ayak denetimlerini yaptırıp yakaladıkları iki düstabanı taşa tutarak kovdular. Bu da yetmeyince sokaklarda ve damlarda gezen bütün kara kedileri telef ettiler. Barbuta gelen tüccarlar servetlerini ikiye üçe katlayıp güle oynaya kasabadan ayrılmaya başlayınca Girdbat'ta 13 kişinin bir araya gelmesini yasakladılar ve zarlara yüksek dozda cıva damlattılar. Gel gelelim bu beyhude tedbirler de fayda sağlamayınca sönen talih yıldızını yeniden tutuşturmak için havai fişekler atmaya başladılar. Öyle ki bu çatapatlara bel bağlayan herhangi bir kumarbaz avucuna tükürüp zarları yuvarlamadan önce fişeğin fitilini ateşlemek zorundaydı. Ancak fitiller saniyeli olmadığı için patlama anı kestirilemiyor, zarlar durmadan sebaüdü geliyordu. Sonunda kumarbazların çoğu açlıktan ve talihsizlikten ölünce sağ kalanlar kasabaya sayısız efsuncu ve sihirbazı buyur ettiler. Bir Çin büyücüsünün tavsiyesine uyup her bir kenarı iki adam boyunda olan mermerden oyulma bir çift devasa zarı, laneti bertaraf edip uğuru yeniden getirsin diye uçurumdan bile yuvarladılar. Ama bu dev zarlar bile sebaüdü gelmişti. Girdbat'ın talihi artık kapanmıştı. Fakat çocukluğunda bir meslek öğrenip koluna altın bilezik taksın diye bir Girdbat kumarbazına çırak verilen Gazanfer böyle düşünmüyordu. Kasabaya lanet eden pirden ütülen demir çarıkları giyip demir asayı eline alarak yola çıktı. Çarıklar ve asa onu götüre götüre 7. iklimde bir dağ köyüne vardırdı. Bu diyarın üfürükçüsü köyde bir türbenin bekçiliğini yapıyor ve kapalı kısmetleri açıyordu. Kumarbaz ona derdini anlattı ve bir zamanlar düşeş düşüren ellerinin mahkum olduğu sebaüdüden kendisini kurtarmasını rica etti. Kumarbazın için için ağlayıp kapalı kısmetine yandığını görünce üfürükçünün yüreği paralandı ve kesesinden çıkardığı bir çift abanoz zarı ona verdi. Gazanfer diyar diyar dolaşıp dünyadaki en talihsiz adamı bulacak ve kendisine verilen zarları bu zavallıya tam 66 kez attırıp sayıları dikkatle bir kağıda not edecekti. Bu sayıların ebced'deki karşılığı olan harfleri bulup okuduğunda kapalı kısmetinin nasıl açılacağını öğrenecekti. Böylece yeniden yollara düşen kumarbaz türbe bekçisinin tavsiyesine uyarak ağlama ve feryat seslerinin geldiği yerlerde demir asa, demir çarık gezerek İnlemeler Vadisi denilen bir mevkiye vardı. Pınarlarda testilerini dolduran kadınlardan, dağlarda sürülerini otlatan çobanlara kadar herkes ağlıyor, feryatlar göğe varıyordu. Onlara neden gözyaşı döktüklerini sorunca beklediği cevabı aldı. Hepsi talihsizliği 7 iklim 4 bucakta bilinen Şuayip adında bir dervişe acıyor, onun için feryat edip besteler yapıyorlardı. Gazanfer böylece ağıt seslerini takip ede ede bir köye vardı ve evin birinin penceresinde oturup dizini döven, saçını başını yolan bir adam gördü. Bu dünyanın en talihsiz adamı olan Şuayip'ti. Kendini tanrı misafiri olarak tanıtıp şuayibin elini öptükten sonra ona derdini anlattı. Ancak o sözlerini bitirir bitirmez talihsiz adamın yüzü aydınlanıvermişti. Çünkü onun talihsizliğinin yegane çaresi 7. iklimden gelen bir adamın vereceği zarları 66 kez atmak olacaktı. Sonunda abanoz zarlar, cümbüş, çalgı, çağanak ve davul sesleri eşliğinde belirtilen sayı kadar atıldı ve Gazanfer gelen sayıları dikkatle bir kağıda kaydetti. Ebced hesabıyla harfleri bulduğunda talihinin nasıl düzeleceğini de gördü. Artık sebaüdü atmayacaktı. Ama bunun için kumardan kazandığı paranın ancak %1'ini harcaması gerekiyordu. Bu şart dikkate alınırsa kumarbazın artık daha büyük oynaması gerektiği açıktı. Bunun için Konstantiniyye'ye yerleşmeyi uygun gördü. Açılan talihi vasıtasıyla Tahtel Kale esnafından kırptığı paralarla küçük bir servet biriktirdi. Bu miktar 100 altındı. Fakat asıl sermayesi elbette bunun 100 katı olan 10.000 filuriye erişiyordu. Gel gör ki harcayacağı para kısıtlı olduğundan Fener'de bir batakhane kiralamak için tam 4 yıl zar yuvarlaması gerekti. Nihayet batakhaneyi satın alıp fedailerini kiraladığı zaman eli biraz genişledi. Mahzendeki şarap küplerini çıkarıp servetinin %99'u olan parayı buraya yığdı ve %1'i olan 5.000 altının küçük bir kısmını gerekli rüşvetler için ayırdıktan sonra kumarhanesinin devamını sağlayabildi. Artık Konstantiniyye'nin bütün kumarbazları onun müşterisiydi. Batakhanesinde oynanan asıl oyunsa elbette ki barbuttu. Talih yıldızı artık parlayan Gazanfer, bu selametli ortamda kendisi gibi usta kumarbazlar yetiştirdi. Böylece aradan yıllar geçti ve kazandığı paranın kesinlikle harcamamak zorunda olduğu %99'luk kısmını batakhanenin mahzeni artık almayınca işçiler tutup duvarları oydurdu. Artık sermayesinin %1'ini 50.000 filuri teşkil ediyor ve bu meblağı gün geçtikçe büyüyordu. Fakat eli sıkılığı nedeniyle adı çıktı. Yüklü servetini cömertçe harcamaması nedeniyle piyasada para sıkıntısı baş gösterdi. Tüccarlar bu işten hiç memnun değildiler. Fakat Gazanfer'de bulunan paranın tedavüle çıkmaması asıl büyük efendiyi rahatsız ediyordu. Bu yüzden önce onun batakhanesine bir yeniçeri baskını yapmayı düşündü. Fakat dilenciler loncasında bir delikanlı tarafından ölümden kurtarıldığının sabahı aldığı bir haber üzerinde düşününce bu kararından vazgeçti. Hele hele ertesi gece bu delikanlının küstahlığını görünce onun gözünü boyamayı kafasına koydu ve kendince basit bir plan hazırladı. Delikanlı teşkilattaki odada uyurken o bu planı en ince ayrıntılarına kadar geliştirdi. Bünyamin derin uykusundan ikindiye doğru uyandı. Gözlerini açtığı halde Zülfiyar onu dürtmeye devam ediyor. İyice açılması için yanaklarına tokat atarken efendisinin misafirini eğlendirmeye kararlı olduğunu, bunun için de kahvaltısını yaptıktan sonra derhal hazırlanması gerektiğini söylüyordu. Adamın biri el yüz yıkamak için odaya bir leğenle ibrik getirmiş, ayrıca bir tepside kahvaltılık yiyecek hazırlamıştı. Ne var ki Bünyamin'in fazla iştahı yoktu. Yiyecekleri bu yüzden gönülsüzce atıştırırken Ebrehe içeri girip misafirinin hazır olup olmadığına baktı. Dediğine göre o akşam çok eğleneceklerdi. Üstelik misafiri için bu cümbüşe uygun bir kıyafet satın aldırmıştı. Ebrehe üzerindeki paçavraları çıkaran Bünyamin'e ipek bir gömleği, 30 filurilik bir acem şalını ve sırma işlemeli bir kaftanı kendi elleriyle giydirdikten sonra onu bir odaya götürdü. Delikanlı içerideki hazineyi görür görmez az kalsın küçük dilini yutacaktı. Oda tabandan tavana kadar parayla doluydu. Venedik sekineleri, filuriler, şahiler, esrefiler, Macar altınları, Alman eküleri, esediler, sevilla kuruşları, zolotalar, sümünler, akçe ve mangırlar ayaklar altındaydı. Büyükçe bir keseyi altınla dolduran Ebrehe, ''Bunların benim için fazla değeri yok.'' dedi. ''Sen de istediğin kadar alabilirsin. Zaten yakında bunların değer taşıyacağını sanmıyorum.'' Doldurduğu keseyi eliyle tarttı. Fakat taşımak için fazla ağır olduğunu anlayınca yarısını boşaltıverdi. Kuşağını biraz bollaştırıp keseyi yerleştirdikten sonra Bünyamin'e çıkış kapısını işaret etti. Zülfiyar ve adamları onlarla gelecekti. Dışarıda atlar hazır bekliyordu. Havada yağmur bulutları vardı ve karanlık çökmek üzereydi. Atlarını mahmuzlayarak divan yolunu geçip tavuk pazarına geldiler. Ebrehe esirciler hanının önünde atını durdurdu. Kalabalık avlunun dışına taşmıştı. İçeride mezat hala sürüyor, müşteriler günün son kölesi olan bir hadım zencinin fiyatını yükselttikçe yükseltiyorlardı. Kalabalık o kadar kızışmıştı ki Zülfiyar efendisine yol açmak için kırbacını kullanmak zorunda kaldı. Avluyu ite kaka geçtikten sonra tahta merdivenlerden ikinci kata çıktılar. Bu kat esircilerin hem yazıhane olarak kullandıkları hem de esirleri muhafaza ettikleri odalarla doluydu. Girdikleri bir yazıhanede Ebrehe olağanüstü bir saygı gördü. Tacir ve yardımcıları büyük efendinin eteklerini öptükten sonra izzet-i ikramda bulundular. Kısa bir sohbetten sonra konuya gelindi. Esircinin daha o sabah Ebrehe'ye haber verdiği gibi elinde ahu gözlü, kiraz dudaklı 11 Rus kızı vardı. Yemin billah ederek onları Tatarlardan 12.500 filuriye aldığını söylüyor, güzelliklerini ve zarafetlerini öve öve bitiremiyordu. Dediğine bakılırsa hepsinin de yaşları taş çatlasa 17'ydi. Arkasından feryat ve figanlar, hıçkırık ve ağlama sesleri duyulan bir kapının anahtar deliğine gözünü dayayan esirci, sanki içeride cennet hurileri görüyormuş gibi yüzünü şekilden şekle sokuyor, aşk ve şehvetten yanıp tutuştuğunu dile getiren nidalarla müşterilerin aklını çelmeye çalışıyordu. İçerideki esir kızları görmek isteyen Ebrehe'ye rağmen elindeki anahtarı tuttuğu halde kapıyı açma işini sürüncemede bırakıp mallarını övmeye bir süre daha devam etti. Sonunda anahtarı kilide sokup birkaç kere çevirdi. Odada gerçekten birbirlerinden güzel esirler vardı. Müşterilere cazip göstermek için ellerine kına yakılmış ve onlara bulundukları izbeye hiç de uymayan ipekli elbiseler giydirilmişti. Ebrehe, Bünyamin'e kendi kadınını seçmesini söylediğinde delikanlı ne yapacağını şaşırdı. Ancak onun duraksamasını dikkate almayan Ebrehe, ne yapacağını çok iyi bildiğinden, istediği kızın elbiselerini esirciye çıkarttırıyor, yarası beresi olup olmadığına bakıyor, dişlerinin sağlamlığını denetleyip yaşını kestirmeye çalışıyordu. Bünyamin'in hala duraksadığını görünce ona o gece birlikte olacağı kadını derhal seçmesini, çünkü fazla vakitleri olmadığını tekrarladı. Kendisi en sonunda iri yarı ve al yanaklı bir kadında karar kıldığında, delikanlının için için ağlayan bir kıza baktığını görünce, "Demek onu beğendin," dedi. "Ben olsam daha hareketli birini seçerdim ama zevkine saygı gösteriyorum." Bu sözleri söyledikten sonra esirciye altınları sayarken büyük efendinin yüzündeki müstehsi ifade hala kaybolmamıştı. Yazıhanedeki usta ve çıraklara bahşişlerini dağıtıp onlara o akşam esir kızları nereye göndereceklerini tarif ettikten sonra Zülfiyar'a "Gazanfer'in batakhanesine gidiyoruz," demişti. Atlarına binip bu kez Haliç yönünde ilerlediler. Hava kararmak üzereydi. Hatta Valide Camii arkalarına vardıklarında evlerine dönen insanlar yanlarında taşıdıkları fenerleri bile yakmışlardı. Eminönü Camii'ne gelir gelmez öfkeyle homurdanan bir kalabalığa rastladılar. Yeniçeriler, kalyoncular ve mollalardan oluşan bir takım adamlar sövüp sayarak yaka paça zapt ettikleri birini yerde sürüklüyorlardı. Bu zavallı adam giysilerine bakılırsa Galata'da ikamet eden bir Frank'ti ve kafaların kesildiği malum taşa doğru götürüldüğüne göre büyük bir suç işlemiş olmalıydı. Taşın yanında adamcağızı ayağa kaldırarak itip kalkmaya başladıklarında onun topal olduğu anlaşıldı. Zavallıya son bir şans vererek ondan din değiştirmesini istediler. Bununla birlikte herhalde olumsuz bir cevap almış olacaklar ki kafasını taşa yatırdılar ve bir yeniçeri adamın kellesini yatağını ile uçuruverdi. Ebrehe silahını temizleyen yeniçeriye adamın suçunu sorduğunda onun vaktiyle Venedik banyosunun katibi olduğunu, ama sonradan meslek değiştirip cerrahlığa başladığını ve evinde bir cesedi kesip biçerken yakalandığını öğrendi. Bünyamin'e dönerek, "Görüyor musun?" dedi. "Bilme tutkusu insanları nasıl bir sona sürüklüyor? Görmek, duymak, bilmek ve öğrenmek isteyen şu zavallı cerraha gösterilmeyen saygı, sadece karanlığı, soğuğu ve sessizliği algılayan ve hiçliği bilen bir cesede gösteriliyor. Onu katleden bu insanlar evlerine döndüklerinde belki de çocuklarına kubbeliğin acı sonunu ibretle anlatacaklar ve bilginin tehlikelerini birer birer sayacaklar." Ebrehe bunları söylerken infazı gerçekleştiren Yeniçeriler maktulün mallarını açık arttırmayla satışa çıkartmışlardı. Herhalde onca öfke ve yorgunluktan sonra böylece kazandıkları parayla meyhanede biraz demlenmek istiyorlardı. Bisturiler, tokmaklar, kerpetenler, kemik kesmeye yarayan tuhaf testereler bir iki mangıra gittikten sonra geriye kalan büyük bir kitabı 5 akçeye Ebrehe satın aldı. Hala atının üzerinde olduğu halde sayfaları karıştırırken bunun bir anatomi atlası olduğunu gördü. Kaslar, kemikler, bağ dokular, damarlar, sinirler ve organlar, Konstantiniyye'nin ünlü bitirimlerinin, meyhanecilerinin, oğlanlarının ve delikanlılarının adlarını taşıyordu. Büyük efendi kitabı Zülfiyar'a teslim ettikten sonra infazı seyretmiş olan bir kafire 2 altın vererek maktulün gömülmesi için gerekeni yapmasını söyledi. Haliç boyunca ilerleyip Fener'e vardıklarında dolunay çıktı. Bitişik olarak inşa edilmiş 2 katlı ahşap bir binaydı. Eşiğin önünde atlarından inip kapıya 3 uzun ve 3 kısa aralıkta 6 kez vurdular. Kapıdaki gözetleme deliği açıldı ve bir çift mavi göz onları süzdü. Bir süre sonra dışarı fırlayan seyisler atlarını alıp ahıra götürmüş ve dalkavuk bir uşak onları içeri buyur etmişti. Kesesi dolgun olanlara tahsis edilen üst katın tersine zeminde sadece ayak takımı barbut oynuyor ve Gazanfer'in 1 eli kan, 1 eli katran fedaileri buradaki oyunlardan mano topluyorlardı. Binlerce akçenin, altının ve mangırın el değiştirdiği bu batakhanede göze alınan onca riske, kaybedilen ve kazanılan servetlere rağmen heyecan, sevinç ve hayal kırıklığı yoktu. Öyle ki kumarbazlardan hangisinin kazanıp hangisinin kaybettiğini yüzlerindeki ifadeden çıkarmak mümkün değildi. Çünkü hemen hepsi zar yuvarlamanın gerçek birileri olma payesine erişmiş, kalplerinde ve kafalarındaki son duygu kırıntıları da silinmişti. Böyle olmayanlarsa batakhanede toprak kaplar içinde bedavadan verilen afyonlu şarap nedeniyle kazanmayla kaybetmek arasındaki farkı algılayacak yeteneklerini çoktan yitirmişlerdi. Çoğu uğurlarına, bazıları ise zarlarındaki cıvaya güveniyorlardı. Günlük hasılatının çoğunu hep yekle kaybeden bir esnaf sol elindeki tavşan ayağına bel bağlarken topladığı haracı pencüseyle bırakan bir zorba koltuğunun altında muhafaza ettiği öküz kafatasına itikad ediyordu. Ganimet malları sebare ile sırrı olan Yeniçeriler muskaları ve cam gözlerinin er ya da geç dübeşe sebebiyet vereceğini düşünürken üst üste 2 talihsiz dubarayla sadakalarına elveda diyen dilenciler bildik dualarını okuyorlardı. Uygunsuz bir cihar yekle rüşvetlerinin izi silinen memurların hali ise bir başkaydı. Bu adamların kimisi bir talih iksiriyle gargara yaptıktan sonra zarlara böylece tükürüyor ve bileklerini sallarken düşeş düşüreceğine kanaat getiriyordu. Bazısı ise eli uğurludur diye yanlarında getirdiği 6 parmaklı arkadaşına zar attırıyordu. Toprağın derinliklerinde bulduğu küpler dolusu altını yıllardır bu batakhanede kaybetmekle meşgul bir defineci ise zarları yuvarlamadan önce bu günah yuvasına gelmeye 41 akçeye razı olan nefesi kuvvetli bir pire üfletiyordu. Sanatlarını layıkıyla yapmaları için müstakbel maktullerince kendilerine verilen bahşişleri penciye gelecek olan bir zara yatıran cellatlarsa, düşen sayıyı gördüklerinde huysuzlanıyor, sabık kurbanlarının kanı yüzlerine vuruyordu. Ebrehe arkasında Bünyamin, Zülfiyar ve adamları olduğu halde üst kata çıktı. Burası seçkin konukların ağırlandığı yerde ve ikram edilen şaraplar elbette ki daha lezizdi. Pahalı İran halılarıyla döşenmiş bir odaya girdiklerinde içeride eşraftan 4 kişiyi ve Gazanfer'le onun kalfası olan bir ulağı gördüler. Burada mano toplanmıyordu çünkü oynanan kumara Gazanfer kalfası vasıtasıyla bizzat katılıyordu. Kumara katılan 4 kişiden biri olan Arap tüccar daha şimdiden büyük bir servet kaybetmişti. Ermeni simsarın durumu da pek iyi sayılmazdı. Ama ortaya koydukları parayı düşük tutan İranlıyla öteki Arap tüccarın durumu nispeten daha iyiydi. Ancak ortada bir gerçek varsa bu oyunda kazanan tarafın genellikle Gazanfer'i temsil eden ulah olmasıydı. Odadaki herkesçe şahsen ya da gıyaben tanınan Ebrehe verilen bütün selamları aldıktan sonra barbuta oturdu ve Alman ekülleriyle dolu kesesini batakhanenin simsarına teslim etti. Bir kese ekü, 3,5 kese şahi altına çevrildiğinde ortaya para koyup zarları yuvarladı ve uzun gerilimli bir fasıl böylece başladı. Barbut'un heyecanı arttığında o ana dek çekingen oynayan İranlı ile Arap tüccar oyunu yükseltince gerilim zirveye ulaştı. Ermeni simsar son meteliğini kaybedip aşağı inince zemin kattakiler yukarıda büyük bir kumarın döndüğünü ondan öğrenip odanın kapısına geldiler ve içeri girmelerine engel olan fedailerin arasından sıyrılmayı başaran bazıları bu heyecanlı oyunu daha yakından izleme fırsatını buldular. Ebrehe kapıda biriken ve fedailerin uzaklaştırmayı başaramadığı kalabalığa baktıktan sonra zarları ceviz sehpaya son bir kez yuvarladı. Sebai Dü gelmişti. Yerinden doğrulup bağırdı. Hile yapıyorsunuz. Gazanfer cevap verdi. Hile falan yok. Sadece talihin sana yardım etmedi o kadar. Ebrehe şimdi görürüz diyerek ceviz sehpanın öteki tarafına geçmeye çalıştı. Ama Gazanfer'in fedaileri kendisine engel olunca Zülfiyar ve adamları yatağanlarına davranmak zorunda kaldı. Kapıda biriken kalabalık homurdanmaya ve fısıldamaya başlamıştı. Ebrehe, buradakiler, size söylüyorum diye bağırdı. Hile yapıp paranızı alıyorlar, izin verin size ispat edeyim.